Yine hicran dolu günleri andım. Yıllar gözyaşına karışıp gitmiş. Ürperdim ve yerimde kala kaldım. Dostlar düşmanlarla anlaşıp gitmiş. Yüzerken millet en derin uykularda, kaybolup gitti bilinmez koylarda. Kan ter var mazinin yanaklarında, demir bukağlar ayaklarında, acı bir tebessüm dudaklarında, bir meçhul sahile yanaşıp gitmiş. Devam ediyor henüz karanlıklar, gecenin arkasında gündüzler var. Hazan esmiş, bütün bağlar bozulmuş, sararmış yapraklar, çiçekler solmuş. Yiğit ölmüş, küheylanı yorulmuş ve eski günlerde savaşıp gitmiş. Gitmiş ve şimdi de çok uzaklarda, bekliyoruz hülyalı şafaklarda. Bir zamanlar parıldayan o taçlar, taçdarlara sine açan yamaçlar, altın yamaçlarda zümrüt ağaçlar, hicran kervanına ulaşıp gitmiş. Kıvılcım var o ürperten sönüşten, kıvılcımda mesajlar var dönüşten.
Cenab-ı Hakk'ın selam ve emniyeti kendisine inananlara ve sevdiği, bize sevdirdiği, yolunda gitmeyi vazife olarak bize yüklediği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında olanlara olsun. Mevla'nın bize sonsuz lütufları ve nimetleri var. Bunları saysak Kur'an'ın ifadesiyle sayamayız. Mümin bir cemaate, mütevazi dahi olsa, üniversitenin köşesinde adını andırma, Habibi Edibi'nin adını andırma, dine ait mühim bir rüknün izah ve tefsirini yaptırtma imkanını verdiğinden dolayı, bizi hamd etmeye mecbur ettiği sebepler içinde bunu da bir vesile sayar, kendisine sonsuz minnet ve şükranlarımı arz ederim. O Habib-i Zişan ki, onsuz kainata baktığımız zaman umumi bir matemhane halinde görüyoruz. Her şey yetim, her şey birbirine ecnebi, her şey yabancı. Dünya yokluğa gidip dökülen adeta bir kap. Her şey fena ve zevalin darbesiyle elem ve ıstırap içinde. Bu bir sürü zincirleme, müteselsil ve muttasıl yok olmalar içinde bize varlığı ve varlığa giden yolu gösteren, varlığın hassiz yüzü zatını bize tattıran Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzerine haddü hesaba gelmez selat ve selam olsun. Bu mütevazı topluluğa ben hayalimdeki plan ve projelerimle onu ariz ve amik olarak arz etmeyi düşünüyorum. Bakışlarınızın bana bahşedeceği ilhamla, bahsedebildiğim, içine girebildiğim kadarıyla o deryayı namütenahiden bir şeyler arz etmeye, bir yönünü size takdim etmeye çalışacağım. Kainattaki bütün güzellikleri bir fihrist olarak zatında toplayan, Esma-i Hüsna'sının noktayı mihrakiyesi yapan, nebilerin müjde edip haber verip gittiği ve krallar gibi, melikler gibi en son gelen, sikkeyi basan, hükmü veren, raiyetine kıyamete kadar çobanlık yapmayı üzerine alan, güdücülük yapmayı üzerine alan, insanlığın iftihar tablosu, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece bir yönünü arz edeceğim size. Bunu arz ederken, bulunduğum garpta bulunmanın ruhumda bıraktığı tesirle, onu düşünürken bir taraf olmak mümkün değildir. Fakat hasımların, müstemiğinin bir taraflı havası içinde meseleyi o mahreçten ele alarak o tonda eda etmeye çalışacağım. İfadem ve Edam'daki kapallık sizi sıkmasın, mevzuya girmedim. Koskoca bir aleme karşı, demek istiyorum ki onu anarken, ben ona karşı bir taraf olamam, hiç olmadım. Onu evvelen de bizzat kabul ettim. Sonra hakkaniyeti üzerinde düşündüm. Ama böyle bir yerde onu dile getirirken, kem talih, varlığımla, mahiyetimle, onu size anlatma durumuna maruz kalırken diyeyim. Bu zemin, bu zaman ve yığın yığın hasımların efkarınızda bıraktığı izlere göre takdime çalışacağım. Bütün insanlık bu büyük sultanın arkasından gitse sezadır. Ne acıdır ki beşer kör, sağır, kalpsiz ve dilsizdir. Aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen onun talihsiz ümmeti onu beşeriyete tanıtamadı. 150-200 seneden beri biz bu ağır, bu büyük vazifeyi omuzumuza yüklemiş olmamıza rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı imkan ve vücubu uç uca getiren, lahut aleminin esrarını bize intikal ettiren, halk ve hak, iki hakikati cem eden bu sultan-ı zişanı boyuna göre insanlığa takdim edemedik. Onun öylesine topuğunda kaldık ki, onu anlatırken, dile getirirken kendimizi anlattık, kendi içimizi anlattık. Kendi içimizdeki sözde büyükleri anlattık, entelektüel cüceleri anlattık. Bizim anlattığımız her şey hayalimizi anlatmaktan, hissiyatımızı anlatmaktan ibaret kaldı. Yığın yığın beşeriyet dalalet ve küfür içinde çırpınıp durmaktadır. Kendilerine uzanan bir eli beklemektedir. Bu el, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin eli olacaktır. Aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen, beşer henüz kendisine uzanan bu eli göremedi. Ümid ederim ki, kaderin sevkiyle burada gelen bir tahaşüt ve bir temerküz, isar eden, arz eden, işçi sınıfı mahiyetinde, talebe sınıfı topluluğu mahiyetinde, şu anda numune olarak bulunan bizim adımıza kalabalıklar, ileride gerçek müjdeci ve habercilerin bir bakıma mukaddimesi ve öncüleridir. Biz diyemedik, edemedik, yapılması çatılması gerekeni yapıp çatamadık, cihana, dünyaya, hususuyla Avrupa'ya takdim edemedik ama inşallah bir beşaret için buraya geldik. Biz liyakatlıları burada toplar, Avrupa'nın sinesine salarsak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 14 asırdan beri beklenen inkılabı Avrupa'nın sinesinde atom bombası tesiriyle meydana gelecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ezbere inanmadık. Evet, bu mevzuda bir taraf olamayız ama yine ezbere inanmadık. Onu her araştırma, o mevzuda her söz, o mevzuda her tetkik, bizim girdiğimiz yolda isabetli olduğumuzu, Allah'ın bize büyük bir lütfunun ifadesi bulunduğunu bize gösterdi. Kalbimiz inşirah ve itminan içinde, onun arkasında bulunmanın fahrıyla, ona ümmet olmanın gururuyla gurur caizse, başımız yüce bulutlar kadar yüksektir. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, çeşitli evsafıyla bize peygamber olduğunu gösterir. Ben onlardan bir iki tanesini umumi havaya göre arz edeceğim. Arz ettim, ariz ve amik, derin ve geniş tahlil etmeyi düşünüyordum. Ve sonra bu bilişe, irfan ve izana terettüp eden alakayı, kalbi alakayı, sevgiyi arz etmeye çalışacağım. Ve sonra mücerred sevginin Allah nazarında bir şey ifade etmediği hususunu arz etmekle arzu bitirmeye çalışacağım. Sabrinizi suistimal etmiş olabilirim ama yine de sabretmenizi dileyeceğim. Siz, ben, şu mütevazi mahiyetimiz içinde mütevazıane bir sohbet etmiş olalım. Ben bir sürü yolu kat etmiş gelmiş, sizin yüzünüze çıkmış, hem şehirlerimle hemhal olmak istiyorum. Türkiye'den buraya gelenlerle hemhal olmak istiyorum. Onlar da bu işin nezaketini müdrik olarak sabretsinler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evvela irfanı ve izanına dair, yani onu bilme ve kalplere onun irfanını sindirme, ruhumuza onun nübüvvetini, işleyebilme, duyurabilme hususunu arz edeyim. Bize daha ilk mektepte peygamberlerin sıfatlarını anlatırlardı. Her nebi doğrudur. Her nebi sahibi emanettir. Her nebi başkalarına tebliğ ettiği davayı şiddetle iltizam eder. Ve her nebi fetanet sahibidir. Müthiş müdriktir. Fevkalade dirayet ve kiyaseti vardır. Kainatın fahrı da sıddikti. Sadakatıyla, doğruluğuyla o kendisini kendi devrindeki insanlara kabul ettirmiştir. Daha sonraki devirlere de kabul ettirecektir. El verir ki beşer yeniden onu, yeni baştan onu ele alsın, tahlil etsin. Cahiliye devrinde Resul-i Ekrem'in doğruluğunu tasdik ediyorlardı. Kur'an diyor ki innahum ra yukezzibunek velakinne'z zalimine bi ayatillah yechadun. Onlar seni yalanlamıyorlar. Sana kezzap diyemiyorlar, diyemezler. Fakat sana inen Kur'an'a karşıdır o tavırları. Ona yalan diyorlar. Beyhaki bu mevzuda bize bir hadis rivayet ediyor. Mugayre İbn Şube'den asr-ı saadeti takip eden asırda Emeviler devrinde dört büyük siyasi dahiden birisi olan Mugayre İbn Şube. Ebu Cehil'le beraber Mekke'de bir sokaktan gelirken emin insan karşımıza çıktı. Bize dininin temel prensiplerini anlattı. Bu mevzuda iknaa çalıştı ve zorladı. Allah tarafından gönderilmiş bir nebi, bir mürsel olduğunu anlattı. Ve inandırıcı bir kısım mevzular daha ilave etti. Ebu Cehil ona dedi ki, eğer Allah huzurunda bize tebliğ ettiğine dair şehadet etmemiz istiyorsan edeceğiz. Ama sana inanmıyoruz. Senin vahyiyle müeyyed olduğuna, mürsel olduğuna inanmıyoruz. Ve Allah Resulü ayrılınca, Mugayre İbn-i Şube diyor ki, Ebu Cehil eğildi kulağıma aynen şöyle dedi. Vallahi ben bu zatın doğru olduğunu inanıyorum. Hayatımda bir lahza hilafi vaki beyanına rastlamadım. Kisp semti nasutiyetine sokulmadı. O doğru yaşadı, doğru neş'et etti. Şu anda söylediği sözlerde de doğruydu. Fakat Haşim oğulları Sidane bizden diyorlar. Mekke'nin reisliği. Sikaya bizden zemzem suyunu başkalarına verme. Rifade bizden Hüccaca yemek yedirme. Bir de kalkar nübüvvet bizden derlerse ben bunu hazmedemem. İşte bunun için reddediyorum diyordu. Hasım Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu tasdik ediyordu. Buhari Müslim İbn Abbas'tan bize şunu naklederler bu mevzuda. Vahyi ilk geldiği sıralarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu emirle tavzif edildi. وَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ En yakınlarını eğri yolun encamından inzar et. Yığın yığın inraf etmeden cehenneme doğru giden kendi yakınlarını eğri yolun encamından inzar et. Allah Resulü Ebu Kubeys tepesinin bir tarafında durdu ve bütün Kureyş'i, bütün Beni Haşim'i, bütün Beni Abdülmuttalib'i oraya çağırdı. Gelen hepsi geldi, toplandılar. Ciddi bir tahaşşüt meydana geldi. Ve sonra Allah Resulü kendine has ulvi, olgun, kamil keyfiyetiyle elini mübarek Ebu Kubeys tepesine doğru kaldırdı ve şöyle dedi. Şu tepenin arkasından size bir düşmanın geldiğini haber versem bana inanır mısınız? Hiçbiri en ufak tereddüt geçirmeden, hayır demeden, hepsi bir ağızdan evet inanırız dediler. Eminsin, sadıksın dediler. İşte ben, inandığınız ben diyorum ki, ben size Allah tarafından gönderilmiş bir nebiyim. Sadece Ebu Leheb, o Şem'anın yanında yetiştiği halde istifade edemeyen ateş babası Ebu Leheb, Allah Resulü'nün amcası, tebben leke lisaib-i leyyam dedi. Bugün ve bugünden sonra da yazıklar olsun sana dedi Allah Resulü'ne. Onun için kendisine Kur'an-ı Kerim'de aynı sözüyle mukabele edildi. Tebbet yeda Ebi Leheb dedi. Hasım doğru insanın doğruluğunu tasdik ediyor. Bir diğer vakayı bize Ebu Süfyan naklediyor yine Buhari'de. Hireklüs'ün huzurunda bulunurken Dihyetül Kelbi vasıtasıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın namesi gelmişti. Hireklüs, Kureyş'in sair aza ve erkanını da toplayarak Ebu Süfyan'ı istintak etti. Çeşitli sorular arasında şu soruyu da sordu. هَلْ تَتَّهِمُونَ بِالْكِذْبِ مِنْ قَبْلِ Bundan evvel yalanla hiç itham ettiniz mi bunu? Bir dava ile ortaya çıktı. Ben Allah'ın nebisiyim, Resuluyum dedi. Siz şimdi tekzip ediyorsunuz bunu. Bundan evvel yalan söylediğine hiç şahit oldunuz mu? Ebu Süfyan la dedi. Mümin değildi fakat faziletli bir kafirdi. O gün için hayır dedi. Sonra bütün dinledikten sonra Hireklüs aynen öyledir. Bütün peygamberler de hayatlarında hiç yalan söylememişlerdir diyordu. Ve tasdik ediyordu orada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı koca Roma İmparatoru. Düşman, Nebiler Nebisi'nin faziletini, sadakatini ikrar ediyor, tasdik ediyor. Dostların bu vadideki, bu mevzuda tehalük göstermeleri, mal, can, her şeyleriyle uğrunda kendilerini feda etmeleri öyle bir şehadettir ki yeryüzünün ondan daha kuvvetli şehadet olamaz. Ben ikinci babda da onu arz edeceğim. Dostları da onun nübüvvetini tasdik ediyorlar. Ama Muhammedur Resulullah demekle değil sadece. Sen Allah'ın Resulüsün demekle değil. Halleriyle, davranışlarıyla tasdik ediyorlardı. Kuvvetli insan zayıfın beynini patlatıyor, beynini içiyordu. Sırtlanlar, canavarlar gibiydi beşer. Dişli, dişsizi parçalıyordu. Hız, namus her şey payım aldı. Kimse canından, malından emin değildi. Dünyanın hiçbir anarşik memleketinde vahşet bu denli hüküm ferme olmamıştır. Ve bu insanlar Nebiler Nebisi'ni öyle inandı, tasdik ettiler ki seve seve mal, can, her şeylerini feda ettiler. Mekke'de herkes servetini terk edip ayrılıyordu. Evladını, iyalini terk edip ayrılıyordu. Akıllarını acaba yolda mı buldular? Mallarını, evlatlarını, canlarını yolda mı buldular, öyle rahatlıkla terk edebildiler? Çok defa dinlemişsinizdir. Bu mevzuda hüsnücan edenlerden bir misal size arz edeyim. Halazadesi vardı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın. Abdullah bin Cehş. Hicret ederken bütün mal, mülk, mamelek her şeyini bir yere koymuş, kapıyı kapamıştı. Birkaç gün sonra kapıdan pencereden dışarıya sızan kokmuş derilerin, laşelerin kokusu ortalığı sarmıştı. Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe, Ebu Süfyan ve Abbas bin Abdülmuttalip damın üzerinde bu manzarayı seyrediyorlardı. Ebu Süfyan gibi o devre göre kalbi katı insan dahi hıçkırıklarını tutamamış, hıçkırır hıçkırır ağlamıştı. Ve Hazreti Abbas'a dönerek, senin kardeşin oğlu bütün bunları başımıza getirdi. Milleti yurdundan, yuvasından etti. Malını, canını, evini yolda mı bulmuştu acaba böyle rahatlıkla terk etti? Medine'ye hicret eden, Bedir'de cihan pesendane mücadele veren, kavga eden ve sonra Uhud'a gelen, ama Uhud'a gelinceye kadar nerelerde kim bilir kaçının belini kıran, boynunu büken, büyük hakikat karşısında serfuru ettiren Abdullah bin Cahş, Sa'd ibn Ebi Vakkas ki aşere-i mübeşşeredendir. Uhud'da onun şu durumunu bize naklediyor. Muharebe tam kızıştığı andı. Hani Nebiler Nebisi'nin Hüneyn'de ve Uhud'da fırın kızıştı dediği keyfiyet tam tahakkuk etmişti. Artık mızraklar, kılıçlar konuşuyordu. Kılıçlar yukarıda kavisler çiziyor, helezonlar beliriyordu. Ve yerin yerin kollar budanıyor, başlar budanıyor, insanlar budanmış ağaç gibi yere yıkılıyorlardı. Resul-i Ekrem'in önünde etten kemikten bir kale aşılmak isteniyordu ona varılmak için ama aşamıyorlardı. İşte tam o esnada diyor Sa'd ibn Ebi Vakkas, İran'ın Fatihi, aşere-i mübeşşereden Allah Resulü'nün dayısının oğlu, öbürü de halasının oğlu. İbn-i Cahş gözleri dönmüş yanıma sokuldu. Elimden tuttu, beni bir kayanın dibine doğru zorladı, götürdü. Kayanın dibine oturduk, bu meçhul adam gözleri dolmuş. Namütenahi alemlere doğru bakıyordu. Bizim bulutların dışındaydı müşahedeleri. Bizim gördüğümüz alemle iştigal etmiyordu. Belli ki cennetleri, firdevsleri seyrediyordu. Bana dedi ki, dostum, şimdi ben dua edeceğim, sen amin de, sen de dua et, ben amin diyeyim. Ben diyor önce dua ettim, Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor. Ellerimi kaldırdım, şöyle dua ettim. Allah'ım, Habibi Edib'in önünde kıyasıya bir mücadeledeyiz, bir kavgadayız. Burada bana kocaman, alabildiğine cesur, oldukça görkemli bir kafir gönder. Ben kıyasiye mücadele vereyim. Sonra onu öldüreyim, gazi olayım. Sonra selebini alayım, ganimetini Allah Resulü'nün huzuruna döneyim. Gazilik şerefiyle serfiraz olayım. O benim duama, o şehit namzeti içten amin dedi. Allah'a yemin ederim ki ettiğim duada ettiğim taleplerin hepsini gördüm Uhud'un sonunda. Ama o meçhul adam, o da dua etti. O şöyle diyordu. Allah'ım bana yaman bir kafir gönder, Yavuz olsun. Kıyasiye mücadele vereyim. Evvela şu Uhud'un hakkını bir yerine getireyim. Sonra o sireme kılıcı saplasın, beni öldürsün. Sonra benim ağzımı, burnumu, kulaklarımı kessin. Sonra ben kanlar içinde sana geleyim. Allah'ım sen bana de ki Abdullah ağzını, gözünü, burnunu, kulağını ne yaptın? Ben diyeyim ki Müslüman oluncaya kadar yerinde kullanamadım. Huzuruna getirmeyi ar ettim. Ciddi bir yerde savaşırken Habibi Edib'in önünde onları Uhud'da toprağa döktüm, öyle geldim. Hiç içimden gelmedi onun bu duasını amin demek ama sözleşmiştik bir kere. Ben de ona amin dedim. Allah'a yemin ederim ki Hazreti Hamza ile beraber İbn-i Cahş'ın ağzı, burnu, kulağı, dudağı müşrik ve müşrike kadınların, erkeklerin boyunlarında harbin sonunda gerdanlık halinde görülüyordu. Ve bugün de Uhud'un sinesinde herkes ayrı, 70 kişi Uhud'un sinesinde ayrı yerde yatmaktadır. Ama ortada 3 mezar vardır. Sokulduğunuz zaman size diyecekler, bir Medine'de tam toy bir delikanlı, tüyü bitmemiş, pancurlar açılıp da kadınların kendisine bakıp mendil salladıkları Mus'ab bin Ümeyr. İkincisi sırt sırta yatan Abdullah bin Cahş ve Esedullah Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini saracak kefin bulamamışlardı. Nasıl yapalım diye sordular. Allah için ölmüşler fakat saracak kefenleri yoktu. Başını kapadıkları zaman ayak açılıyordu, ayağı kapadıkları zaman baş açılıyordu. Ne yapalım dediler ya Resulallah. Galiz avretlerini kapayın, öyle gömün buyurdu. Ben şöyle anlıyorum. Şu fani dünyanın tam kefenini bile istemeyen, dünyayı o kadar güzel tanıyan ve şu fani dünyada iki kişiye iki mezarı dahi fazla bilip, fazla görüp, ikisi bir mezara girip saklanan, hakikat adına, Allah adına, Resul-i Ekrem uğrunda hırz-ı can eden, Efendimizin ifadesiyle Bekari mezbuh olan, Uhud'a çıkmadan rüya görmüştü, bir kısım sığırların boğazlandığını görmüştü. Tevili nedir ya Resulallah? Ashabımdan bir kısım kimseler kesilecek demektir buyurmuştu. Bekari mezbuh olmuşlar, boğazlanan sığırlar demek bu. Halbuki onlar meleklerden daha mukaddesti. Bastıkları yer, kanlarını döktükleri yer, göze sürme çekilecek kadar kutsiyet kazanır. Gidin Uhud'un eteğine, taşını toprağını alın gözünüze sürün, teminatı da benden alın. O gözü Allah cehennemi göstermez, ümit ediyor. Canını yolda mı bulmuştu Abdullah bin Cahş? Canını yolda mı bulmuştu Seyyidina Hazret Hamza? Canını yolda mı bulmuştu Mus'ab bin Ümeyr? Bu büyük şehitler bu ikrar ve tasdikleriyle, şehadet kanlarıyla neyi tasdik ediyorlar? Muhammedur Resulullah kutsi cümlesini, cennetin kapısına yazılan, Allah'ın adına iktiran eden, Kadı İyaz'ın Şifa-ı Şerif'teki ifadesiyle Hazreti Adem'in tevbesine vesile olan Muhammedur Resulullah gerçeği uğrunda hırz-ı can ediyorlar. Dost tasdik ediyordu. Girin Bedr'in aslanları içine, dostlar nasıl tasdik ediyorlar onun peygamberliğini. Hazreti Ebu Bekir o zayıf, nehif insan, adeta üfürsen düşecek gibi olan insan, fakat cesur mu cesur, gözü pek mi pek, irtidat hadiselerinde de bütün ihtişamıyla görüyoruz. Atını bütün cihan düşmanlığına karşı kükreyip sürecek, o kadar gözü pek, sürecek kadar gözü pek bir insan. O gün henüz İslam'a girmemiş oğlu Abdurrahman'ın karşısına atını sürdü. Onu o gün Resul-i Ekrem'in uğrunda haklamak istiyordu. Resul-i Ekrem'i tasdik için. Hazreti Ömer şöyle diyordu, ya Resulallah, herkese yakınlarını ve yakınlarının boynunu kessinler. Ve tereddüt etmeden o gün yukarıda kavisler çizen kılıcını dayısının sinesine saplamış, yerle bir etmişti. Hele bir hadise vardır ki bizi cidden düşündürür. Ebu Übeyde Tübnil Cerrah'ın hadisesi. Uhud'da babası hep karşısına çıkıyordu Cerrah. Gözü dönmüş bu katı kafir Cerrah, Ebu Übeyde'nin hep karşısına çıkıyordu. Kafir dahi olsa baba katil olmamak için Ebu Übeyde kaçıyordu. Yer değiştiriyordu. O Efendimiz'e gayızla dolu kalbiyle küfürler savuruyor, oğlunun karşısına çıkıyordu. Nihayet öyle bir noktaya, öyle bir ana geldi ki, ne el, ne kafa, ne de kalp tahammül edemez oldu. Elindeki mızrağı babasının sinesine saplarken, al Allah Resulü'nün aşkına diyordu. Ve biraz sonra da beyninden vurulmuş gibi Resulullah'ın huzurunda, babamı öldürdüm ya Resulallah, Allah beni muhafaza eder mi diyordu. Nebiler nebisi, Allah'ın aslan payı ayırdığı babanın öldürülmesine karşı sükut ediyordu. Hüküm vermiyordu. Birisi de aynen şöyle gelip diyordu. Babam küfretti sana ya Resulallah. Ama bıraktım başka bir kardeşim öldürsün, ben öldürmedim. Ona da Allah Resulü sükut ediyordu. Neyi imzalıyorlardı bunlar? Bu cihanın aslanları. Yeryüzünde yaşamış insanların nebilerden sonra en mübarekleri neyi imzalıyorlardı? Muhammedur Resulullah hakikatin. Düşman nasıl tasdik etti? Dost nasıl imzalıyor, temhir ediyor bizim ifademizle? Vaki nebiler nebisini öyle tasdik etmiştir. Vaki. Hadiseler, realiteler mühür olmuş, nebiler nebisinin peygamberliğine imza basmıştır. Hadiseler. Evvela kıyamete kadar meydana gelecek bütün hadiseleri adeta bir televizyon ekranının başında oturup seyrediyor gibi seyretmiş, ümmetine haber vermiştir. Benden sonra hilafet 30 sene olacak. Hilafet 30 sene olmuş, Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetiyle ve bitmiştir. İnkar-ı uluhiyette bulunacaklar. Nebilik iddiasında bulunanlar olduğu gibi, inkar-ı uluhiyet davasıyla ortaya çıkacak ateistler de olacak. Prensiplerinde Allah kabul etmeyenler de olacak, haber vermiş. Fesadaka Resulullah, 20. asır binlerce firavunuyla nebiler nebisini tasdik etti. Toprak bütün kuvve-i imbatiyesiyle 20. asırda firavun bitirdi. Alem-i İslam, 14 asırdan beri sinesinde sakladığı bütün firavunluk tohumlarını birdenbire püskürtüverdi. O kadar gördük ki, firavunlar devrini unutturacak. Belki onlara rahmet okutturacak hal aldı. Nebiler nebisini tasdik etti vaki. Fakat ben bu hususu tahmik etmeyeceğim. Siz dikkat kesilin. Gelecek upuzun istikbale dikkat kesilin. Binlerce şahidi katiyle karşı karşıya kalacaksınız. Ben medar-ı tenkit sayılabilen, sayabileceğiniz, sayılabilmiş yüzlerce vakadan tespit ettiğimiz sadece 2-3 tanesini arz etmekle hadiselerin, vakiin nasıl nebiler nebisini tasdik ettiğini arz etmeye çalışacağım. Bu sizin bildiğiniz, tanıdığınız nebiler nebisinin irfanına matuf bir husustur. Sevgisine gelmedim onun sevgisine, onu sevmeye ve sevmenin neticesi itaata gelmedim. Daha tanıttırma faslındayız. Vaki nebiler nebisinin sıdkını tasdik eder. Size bir iki hadis okuyayım. Buhari ve Müslim'de bir hadis görüyoruz. Ebu Hüreyre rivayet ediyor. اِذَا وَقْعَ الذُّبَابُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنْزَعْهُ فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالْ. Sinek sizden herhangi birinizin İçecek veya yiyecek şeyine konduğu zaman onu daldırsın, batırsın, sonra çıkarsın, atsın. Zira bir tarafında onun hastalık, diğer tarafında deva vardır, buyuruyor. Devrin insanı tenkit eder. Sinekte deva olmaz der, sinekte hastalık da olmaz der. Ben daha ziyade bunları intihabımda seçmemdeki maksadım, tenkit edilecek hususlarda nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem mualla bir kamet olarak karşımıza çıkar. Ya tenkit edilmeyen binlerce hususta onu idrakinize havale ediyorum. Bunu tahlil edeyim ben size. Biz biliyoruz ve ileride de bileceğiz. Akrepten sineğe kadar, arıya kadar bir sürü haşerat, hevam, vücutlarında zehir stok yapmalarına mukabil, panzehir de aynı zamanda stok yaparlar. Onun için halk arasında öyle mütearraftır ki, akrep sokmasına karşı yine akrep dövülür, akrebin soktuğu yere bağlanır, akrebin zehirine karşı panzehir tesiri yapar. Arının sokmasına karşı arı da içinde, bir stoplazma içinde topladığı panzehir vardır. Arının zehirine karşı onu vurabilseniz, belki sizde hasıl ettiği ıstırabı hissetmeyeceksiniz. Ve yine sineği tabiatta görüyoruz. Mesela streptomisin gibi, tetrasiklin gibi şeyler, müteaffin şeyler. Penisilin gibi şeyler, müteaffin şeyler, küflü şeyler. Bir bakıma bunlar panzehir tesiri yapıyor. Zehire karşı adeta bizim ifademizde mübidül cerasim. Mikroplara karşı bir şey, antimikrobik bir şey. Tesirini icra ediyor. İşte bu husus sinekte de var. Bazı tarihler arz edeyim, bazı şahıslar. 1871 tarihinde Hal Üniversitesi profesörlerinden Breyfield diyor ki sineğin içinde yağ tabakasının altında bir stoplazma içinde mikroplara karşı antimikrobik bir şey teşekkül eder. Tıpkı bir hücre gibi teşekkül eder. Bu gelişir. Patlayacak hale gelinceye kadar gelişir. O kadar müessirdir ki 1 miligramı 1000 litre sütü dezenfekte edecek kadar müessirdir. Aradan seneler geçiyor. 71 nerede? 1800. 1945 ila 49 seneleri arasında İngiliz Lanczon ve Arnstein. Einstein anlamayın, o Alman. Yahudi asıllı Alman. İzafiye nazariyesinin bazı. Bu İngiliz Arnstein ve bir de Curtis. Aynı tecrübeleri yaparak diyorlar ki, hakikaten sineğin içinde yağ tabakasının altında karnına yakın bir stoplazma içinde teşekkül eden mikroplara karşı öldürücü bir şey, dezenfekte edici bir şey teşekkül ediyor. Yapılan denemede şuna şahit olunuyor. Ya bu tahammül fersa bir keyfiyet arz edince sineğin karnının altındaki halkalardan, en zayıf noktadan dışarıya çıkıyor, patlıyor veyahut da sinekte bir refleks meydana getirecek, bir infial meydana getirecek bir müdahale neticesinde patlayıveriyor. Sırtına dokunduğunuz an haddinden fazla sinir sistemi harekete geçiyor, ciddi bir infial neticesinde karnının altındaki halkalardan, en ince, en narin yerden o stoplazma dışarıya çıkıveriyor. Mikroskopun altına içinden çıkanı koyduğumuz zaman şunu görüyoruz. 2 santimetre genişliğinde yere yayılarak uçuşan sinekler gibi bir kısım canlıların o stoplazmanın içinden çıkıp uçuştuklarını görüyoruz. Ne anlattı bu size? Sineğin içinde onun mikrop taşımasına mukabil aynı zamanda mikroplara karşı koyacak bir mübidül cerasim, muhlikül cerasim, mikropları öldüren antimikrobik bir şeyin bulunduğunu anlatıyor bize. Şimdi bakın Nebiler Nebisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden birinizin yemeğine veya içmesine sinek konduğu zaman evvela neyi anlatıyor? Sinek mikrop taşır. Hıfz-ı sıha senelerce, asırlarca sonra bunu anlamıştır. Sineğin taşıdığı mikroptan sineğin çeşidine göre çeşit çeşit hastalıklarla asırlarca insanlık kıvranıp durmuştur. Sinek konduğu yerden mikrop alır. Konduğu diğer bir yere de mikrobu bırakır. Sizin çay bardağınıza bırakır, yemek tabağınıza bırakır, tencerenize bırakır. Ve hangi hastalık mikrobunu bıraktıysa aldığınız zaman, sıtma mı olur bu, kolera mı olur bu, başka bir hastalık mı olur, tifo mu olur bu, hastalık vücudunuza geçer. İhtiyat, sıha açısından, hijyen açısından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sinek konduğu zaman üzerine basıvereceksiniz, batıracaksınız. Niçin? Ta infiale maruz kalsın, içinde stok yaptığı o stoplazmanın içinde mikroplara karşı olan o stoplazmayı dışarıya çıkarsın, yemeğinizi dezenfekte etsin. Avrupa'da intişar eden mecmualarda çıkıyor size arz ettiğim isimlerle olan şeyler. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem vakiin hizaya gelip sadakte ve bil hakki natakte demesiyle nübüvvetine 20. asırda dahi bir imza, bir mühür bastırıyor. Bir diğer vakayı size nakledeyim. Yine Buhari'de Hazreti Ayşe naklediyor. Fatıma binti Hubeys radıyallahu anha Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama geldi. Efendimizin kızı değil. Devri Risalet Fenahi'de o kadar çok Fatıma vardı ki Hazreti Ali'nin annesi de Fatıma'ydı, zevcesi de Fatıma. Ya Resulallah, ben aybaşı oluyorum 14 asır evvel. Ama bir türlü benden gelen kan dinmiyor. Acaba bu hal bütün aybaşı mı sayılır? Allah Resulü, la, inne zâlike demu'ik. Hayır, o belki damardan, damarın çatlamasıyla, rahimde bir cidarın çatlamasıyla meydana gelen kandır buyuruyor. Kurban olayım. Acaba röntgen şualarıyla mı baktın gördün bunu? Mikroskopun altında mı tetkik ettin bunu? Yok. Alimul gayb. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولِ Âlimul gayb olan Hazreti Allah gaybi, nebilerinden rızadide olduğu kimselere izhar buyurur, onlar da ekrandan seyrediyor gibi seyreder ve konuşurlar. Biz de inanırız, bel kırar boyun bükeriz. وَلَاكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْاَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيدِينَ فِيهَا ثُمَّ اَغْتَصِلِي وَصَلِّي Namazı, aybaşı olduğun günler miktarı bırak. Ki o günlerde sen hayız oluyordun. Mesela adetin 10 gün hayız olmaktı. Sonra huslet ve namazını kıl, o kan gelse bile. Çünkü o rahim kan değildir diyor Allah Resulü. Malum rahim kanı, rahimde ceninin teşekkül etmesine bir hazırlıktır. Rahmin cidarlarının çeşitli gıda maddeleriyle, demirle, kömürle, bakırla, proteinlerle donatılması demektir. Bir testere ağzı halinde, düzücetli maya halinde içine girecek o hüveynenin, Frenkçe adı var, hüveynenin rahat hareket edebilmesi için ve rahat beslenebilmesi için biz Frenkçe sperm diyoruz. Hazırlanır, sonra telkih aşılama olmayınca dökülür gelir. Allah Resulü buyuruyor ki bu öyle bir hazırlık ve dökülüp gelme kanı değildir. Bu rahmin cidarlarından birinin kanaması demektir. Bugün röntgen şualarıyla hayız kanı, nifas kanı, istihaze kanı tetkik edildiğinde Nebiler Nebisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem söylediğinin ötesinde bir söz söylenmemektedir. Elde ne mikroskop vardı, ne de röntgen şua vardı, ne de X ışını vardı. Bir diğer vakayı şöyle görüyoruz, fazla uzatmayacağım bu sahayı. Vakiin Nebiler Nebisi'ni tasdik etmesi. Buhari, lafız Müslim'indir ve Müslim'in müttefiken rivayet ettikleri bir hadis-i şerif var. Lafız Müslim'indir. تُهُرُ اِنَيْكُمْ اِذَا وَلَغَ الْقَلْبِ اَنْ يَاسِلَهُ سَبْعًا اُولَاهَا فِي التُرَابِ اَوْ كَمَا قَالِ Sizden yemek kaplarınızdan birine kelp battığı zaman 7 defa temizlesin onu, ilki toprakla olsun. Hiçbir şeye karşı bu titizlik ve hassasiyet ishar edilmiyor. Kelbin batmasına karşı bu hassasiyet ishar ediliyor. Darwinizm konferansında bu hususu uzun boylu arz etmiştim. Tabi burada sahası olmadığından ona dönecek halim yok. Bir kısım mikroplar, hastalıklar var ki kelple beraber insanda olur. Mesela kuduz gibi, mesela penye gibi şeyler. Domuzla hastalık mikrobunu vücutta beraber yaşatma bakımından müşterek olduğumuz hususlar vardır. Fareyle müşterek olduğumuz hususlar vardır. Kırlangıçla müşterek olduğumuz hususlar vardır. Penye gibi rahatsızlıkla müşterek olduğumuz husus köpekledir. Evvela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem köpek ağzıyla salyasını bırakacak, yediği şeylerden aldığı tenyeyi bırakacak ve siz tertemiz onu temizlemezseniz içinize tenyeler girecek, iflahınızı kesecek sizin. Evvela dikkati buna çekmiş, köpeğe karşı bir hassasiyet. Çünkü sair kapları 3 defa yıkadığınız zaman temizlenir. Vaka bizim mezhepte bu da 3 defa yıkanmakla temizlenir. Ama Şafii mezhebinde 7 defa temizlenmesi lazımdır. Fakat ilki topraklı olacaktır. Dikkat buyurun. Toprak hususiyle müteffim toprakla fukaha anlamış. Toprakla. Kokmuş toprakla, içinde çeşitli canlıları yaşatan, bakterileri yaşatan toprakla. Niçin? Adeta tetrasiklin ve streptomisin tesirini yapacak onda. O tenyelere öldürücü bir tesir yapacak. Ve sonra da siz suyla yıkayacaksınız. Onun için Nebiler Nebisi evvela toprakla mikrobu öldür diyor adeta. Ve sonra 6 defa da arkadan yıkayıver, kabın ancak o suretle temizlenmiş olacaktır. Alman Kozmoz Mecmuası'nda yazılar çıkmıştı. Ben Arapça tercümelerinde okudum bu yazıları. Büyük bir nispette İsviçre'de, büyük bir nispette İsveç'te, mesela %15, %16 nispetinde, %20 küsur nispetinde Hollanda'da insanlarda tenye görülüyor. Ve mecmua yazıyor, buna sebebiyet veren şey, köpeklerle sıkı münasebetin olması. Melek girmez keyfiyeti ayrı dava, ayrı mikroplar taşıması ayrı dava, fakat sadece tenye mevzuunda bu mikropları yayıcı bir unsur olarak, af buyurun, çok ağzından çıktı köpek lafı ama bir hakikat ifade ederken çeşitli istarelere başvurma meseleyi iyice ihlak eder. Onun için sarih konuşuyorum, başlayayım. Bizim meselemiz 14 asır evvel bir dert mevzunda dahi Efendimiz'in parmak bastığı hususun ancak 20. asırda gazetelerin veya ilim adamlarının anlayacağı bir mevzu halinde beşere takdim edildiğini görüyoruz. Bu saadette arz ettiğim hususlara da vakiin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdiki diyoruz. Nasıl gördü, nasıl etti, nasıl söyledi. Cenab-ı Hak o kâmeti bâlaya imtisala bizi muvaffak kılsın inşallah. Bu bir yönü, bir diğer yönünü size arz edeyim. İltizam dedim. Başkalarına telkin ettiği şeyi herkesten evvel kendisi kemal-i ciddiyetle yaşar. Fevkalade zühdü, fevkalade takvası, fevkalade ciddiyeti, fevkalade kulluğu vardır Allah Resulü'nün. Dikkatinizi istirham edeyim. Bir ateş böceği kaç sene acaba ehli nazar, ehli dikkat, ehli teemmüle kendisini ateş böceği bir yıldız olarak gösterebilir? Bir sinek ne kadar sene acaba insanlığa kendisini tavus kuşu olarak tanıttırabilir? Yalancının mumu halk dilinde yaslıya kadar yanar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nebidir. Hayatında bir yol tutmuş gitmiştir. Başkalarına telkin ettiği mevzularda kemal-i hassasiyet ve ciddiyet içindedir. Ama o kadar samimidir ki başlattığı meseleyi sonuna kadar aynı ciddiyet içinde devam ettirmiştir. Şayet haşa o kâmeti bâlâ'yı tenzih ediyoruz. Bir sinek olsaydı muvakkaten tavus görünse bile bir gün foyası meydana çıkacaktı. Bir ateş böceği olsaydı kısa zaman bir yıldız olarak görünse bile fakat az bir zaman geçtikten sonra bir ateş böceği olarak zuhur edecekti. Nasıl başladı bir hayatı öyle yaşadı. Kur'an ona ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn ferman etti. Yakîn gelinceye kadar Rabbine kulluk yap. O lebbeyk ve sadeyk dedi. Rabbinin emri başımın üstüne dedi ve hayatının sonuna kadar fütur getirmeden kulluk yaptı. O kadar yaptı ki ayakları şişmeden yatmazdı Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam. Bu seyri o meşhur kasidesinde bir mısraında bu hususu çok güzel anlatır. Zalamtu sünnete men ahya zalame ila en işteket kademahu turra min varami. Ben o Nebiler Nebisi'nin sünnetine muhalefet ettim ki ayakları şişmeden yatmazdı, ben yattım. Upuzun döşekte uzandım, yattım. Halbuki o ayakları şişmeden yatmazdı. Buhari ve Müslim'de İbn-i Mesud'dan şunu görüyoruz. Arkasında namaz kılıyordum. Uzattıkça uzattı. Bir rekatta Bakara, Ali İmran, Sure-i Nisa, Sure-i Maide okuyup gitti. Aklımdan fenalık geçmeye başladı. Ne fenalığı geçti aklımdan ey İbn-i Mesud. Neredeyse otura yatacaktım artık namazı bırakıp. Nebiler Nebisi ise kendinden geçmiş vecd içinde Mevla'nın huzurunda okudukça iştiyakı geliyor, okudukça iştahı açılıyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh hazretleri gece kaybettim diyor. El yordamıyla karanlık odada araştırdığımda baktım başı secdede, akmesi kademine ellerimdeydi. Allah'ın ikabından Allah'ın rahmetine sığınıyordu. Azabından rahmetine iltica ediyordu. Sonra dedim ki, ya Resulallah, لِمَ تَسْنَا هَذَا قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ Niçin bu kadar kendine itap ediyorsun? Geçmiş ve gelecek günahlarını Allah senin mağfiret etti. Buyurdular ki, اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Ya ben beni bu kadar mağfiret eden Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı? Hiç Resul-i Ekrem'in boşluğu yoktu, hiç yakalayamadılar. 23 senelik nübüvvet hayatı, peygamberlik hayatına kadar olan 40 senelik hayatının adeta meyve vermiş şekliydi. 63 tane tertemiz bir hayat yaşadı. Kimse senin gözün üstünde kaşın vardır diyemez. İbn-i Mesud diyor ki beni çağırdı Buhari ve Müslim'de. Bana dedi ki Kur'an oku dinleyeyim. Dedim ya Resulallah Kur'an sana nazil oluyor. Ben mi sana Kur'an okuyacağım? Efendimiz buyururlardı ki sahih zamanda. Kur'an'ı öğrenmek istiyorsanız İbn-i Mesud'dan dinleyiniz. Allah'tan indiği gibi okurum. Başladım Sure-i Nisa'yı okumaya. Ben okuyordum kendinden geçmiş. Kainatın fahrına dinlettiriyordum. Bir aralık işaret buyurdu. Döndüm baktım adeta bulutlar gibi dolmuştu dinleyecek hali kalmamıştı. Bes diyordu bes. Ben şu ayete gelmiştim. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَٰئِ شَهِيدًا Her ümmeti başında şahidiyle çağırdığımız zaman hayatın hesabını vermek üzere her nebi ümmetinin başında hesap vermek üzere mahşere gelecek. Seni de ümmetin başında çağırdığımız zaman nasıl olacak o gün diyor. İster iltifat, isterse günün dehşeti, vazifenin ağırlığı ne olursa olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu manzara karşısında dayanamamış, hıçkırıklarını tutamamış, hıçkıra hıçkıra ağlamış ve yeter demişti İbn-i Mesud'a. Fevkalade takva, fevkalade zühd içinde tertemiz bir hayat yaşamış. Bir kusur, bir eksiklik. Halkın içinde başka türlü, kapalı da başka türlü en küçük bir durumunu kimse 23 senelik nübüvvet hayatında yakalayamamıştı. Fevkalade iltizamı vardı. Nebiler Nebisi her şeye rağmen çektiği meşakkat ve insanlığın uğrunda nefsini feda etmesi, malını feda etmesi, kendi vefatını haber vereceği zaman ağlıya ağlıya yanlarına çıktı vefatından birkaç gün evvel. Belki bir daha görüşemeyiz dedi onlara, başını aşağıya doğru eğiyordu. Ebu Bekir anlamıştı işi, vaziyeti kavramıştı. Nefsim, nefsimiz feda olalım ya Resulallah diyordu. Cenab-ı Hak seni yaşatsın içimizde diyordu. Seve seve ruhlarını feda eden bir topluluk içinde onların bu ulvi hislerini hiç istismar etmedi. Hiç istismar etmedi, rahatlıkla dünyanın üstüne çıkabildi. Rahatlıkla onu ayaklarının altına alabildi. Öyle dünyada yaşadı ki vefat ettiği zaman sadece ailelerinin birer tane ah buyurun keçisi vardı. İnfak ve dünyayı tanıyış. Hazreti Ebu Bekir Türkçe bir kitapta da arz edeyim. Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabe'de Efendimiz'in zühdü babında. Kendisine takdim edilen bir bardak soğuk su sonunda hıçkıra hıçkıra ağladı. Dediler ki ey Allah'ın peygamberinin halifesi niçin ağlıyorsun? Buyurdular ki ben Allah Resulü'nün yanında idim. Birdenbire gayba doğru ellerini salladı bir şey itiyor gibi yaptı. Böyle yapıyordu. Kendine gelince adeta benzetmek olmasın trans hali gibi. Dedim ya Resulallah neyi reddediyordunuz? Buyurdular ki dünya temessül etti. Şekliyle, cazibesiyle, debdebesiyle, ihtişamıyla karşıma dikildi. Kendini bana kabul ettirmek istedi. Ben reddettim. Döndü bana dedi ki sen beni reddediyorsun ama senden sonrakilere ben kendimi kabul ettireceğim. Bu soğuk suyun neticesinde korkuyorum ki dünya kendisini kabul ettirdiği insan ben olayım diyor Hazreti Ebu Bekir. Dünya ona kendisini kabul ettiremedi. Mal, mülk, servet, saman her şey uğrunda feda edilebilirdi ama o insanların hislerine karşı daima hürmetkar kaldı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Buhari'de Ebu Zer bize şunu nakleder. Yürüyordum Betha'da beraber arkasında. Ya Ebu Zer dedi. Şu dağ altın olsa, vallahi şöyle önüme, arkama, sağıma, soluma dağıtırım da
24 saat içinde bir parmak, bir parmak, bir parça bırakmam diyordu. Nebiler Nebisi dünyayı öyle kavramıştı. Ahmet Hanbel'in müsnedinde Hazreti Ömer şu hususu bu mevzuda, bu diğer gamlığı mevzuunda, dünyayı idraki mevzuunda, fena ve zevale mahkum şeyler karşısında eteklerini toza toprağa bulaştırmaması mevzuunda, aldanmaması mevzuunda bize şu hususu nakleder. Haşa, muhalif fikir insanın aklına gelse, niçin kendisi uğrunda hırzu can eden insanların hissiyatını istismar etmiyor? Niye servetlerini değerlendirmiyor? Niçin refah ve saadet dolu bir hayat içinde yaşamıyor? Niye ıstıraba katlanıyor? İlah hadisesi esnasında evine girdim diyor Hazreti Ömer. O kâmeti bâlâ. Cihanı idare eden o büyük baş, Resul-i Ekrem'in karşısında nasıl serfiru etti dize geldi. İmparatorlukları dize getiren nadide fıtrat, Allah Resulü'nün kapısında nasıl dize geldi? İçeri girdim diyor. Allah Resulü yatıyordu, kalktı. Hurma lifinden mensuç bir hasır üzerinde yatıyormuş. Üzerindeki ince elbise vücuduna girmişti. O hasırın izleri belli oluyordu mübarek vücudunda. Başımı kaldırdım, evin tavanına baktım. İki tane kurumuş deri ve bir dağarcık içinde bir sağ ağırlığında arpadan ibaret sermayesi vardı. Gözyaşlarımı tutamadım, ağladım. ''Mâdâ tebkîke ya Ömer'' dedi. ''Seni ağlatan nedir? Ya Resulallah işte Kisra'' dedim. ''Saltanat içinde yüzüyor, işte Hireklüyüz servet ve saman içinde yüzüyor. Sen ki Allah nebisisin, bütün hizanen ve servetin bu'' dedim. Allah Resulü tavrını bozmadan, ''Emâ terdâ ya Ömer, en tekûne lehumuddunyâ ve lenel âhireh'' ''İstemez misin ya Ömer, dünya onların olsun, ahiret bizim olsun'' diyordu. Ve bir başka rivayette, ''Mâ li ve mâ liddunyâ'' مَا أَنَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ فَتَرَكَهَا Bunu Tirmizi rivayet ediyor. Ne alakam var benim dünya ile? Benim vaziyetim upuzun bir yolda giden bir yolcu gibidir. Bir ağacın altında muvakkaten oturup istirahat ettikten sonra o ağacın gölgesini terk eder, gideceği yola gider. Ben ve dünya arasındaki alaka bundan ibarettir. Nebi olmasa dünyayı böyle terk eder mi haşa ve kella? Muhalif fikre kalpte ve kafada yer vermemek lazım. Ama arz ettiğim gibi hiç olmazsa eda ve ifade bakımından adeta meselenin dışında durup da meseleye ele alıyor gibi davranıyoruz. Bunun da takvasını, zühdünü, dünyaya karşı alakasını arz etmiş oluyorum. Ve bir misal daha arz edeyim. Aklıma geldikçe arz ediyorum. Ebu Hüreyre diyor ki, Hatibi Bağdadi'nin kitabında ve Ebu Nüeym'in hilyesinde, bulundukları yere gittim, oturarak namaz kılıyordu. Adeta kıvranır gibi bir hali vardı. Yanına sokuldum. ''Ya Resulallah, hasta mısın?'' dedim. ''Ya Ebu Hüreyre, elcu'' buyurdu. ''Açım'' dedi. ''Ayaklarımın takatı kesildi, kalkamıyorum.'' Ağladım. ''Ağlama'' dedi ya Ebu Hüreyre, ''la tepki. Fe inne şiddetel hasab la tusibu yevmel kıyametil câi'ah.'' ''Ağlama ya Ebu Hüreyre. Kıyamet günü hesabın ağırlığı ve şiddeti dünyada böyle yaşayan kimselere isabet etmez.'' buyuruyordu. İşte arkasında kemal-i gurur ve iftiharla duracağınız, o kâmeti bâlâya alkışlayacağınız Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm böyle pâk dâmen olarak yaşadı. Dünyanın tozuna, toprağına eteklerini bulaştırmadı. Bir hakkın nebilerin hulâsası olduğunu gösterdi. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minennas. Allah meleklerden ve insanlardan ihtiyar buyurduğunu istifa etmiş, seçmiş, hulasayı, kaymağı çıkarmıştır. Bu kaymakların kaymağı Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Bu ayeti tasdik ediyordu Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cihan yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Hakkında zayıf dahi olsa ehli tahkik levlâke lema halaktul eflâk demişti. Hadis deyip meseleyi büyütmek isteyenler vardır. Ama bu söz doğrudur. Hadis olmasa da doğrudur. Adeta aleyhissalâtu vesselâm hılkatın gayesidir. Fıtratın neticesidir. Kainat bir ağaç tasavvur edilecek olursa o hem çekirdeği hem de meyvesidir. Kainat bir kitap tasavvur edilse, onun nuru o kitabı yazan mürekkeptir. Kainat bir bahçe, bir bostan düşünülse, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o bahçede şakıyan andelibi zişandır, bir bülbül, bir iftihar tablosudur. Bununla beraber, bu kadar yüksek, bu kadar büyük insan, insanların en mütevaziydi. Kendisine ayağa kalkarlardı. Olsaydı da keşke, idrak etseydik de, tepe taklak ona doğru gitseydik. Talihsiz kimseleriz. Akif bu inkisar içinde yanar yakılır da, ''Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu?'' inkisarını ifade eder. Kalp kırıklığını, his yarıklığını ifade eder. Nebiler nebisi, büyük kâmetine rağmen mütevaziydi, ayağa kalkarlar. ''Lâ tekûmû kemâ tekûmû l'âcim'' Acemlerin büyüklerini ayağa kalktığı gibi ''Kalkmayın'' buyururdu. Kendinin beşer olduğunu ifade ederdi. Hazreti Âişe buyururlar ki, Mekke fethediliyordu, merkubunun üzerinde Mekke'den içeriye giriyordu. Kâbe-i Muazzama'yı fetheden Fatih, büyük devlet adamı, muhteşem erkan-ı harp ve nebilerin sultanı, insanlığın iftihar tablosu, her şey olduğunu artık insanlığa göstermiş. Herkes kemerbesteyi ubudiyetle arkasında bel kırmış, boyun bükmüş, o sultan-ı zişanın söyleyeceği sözü dinliyor. Izdırap içinde kıvrandığı bir gün, halktan hüsnü kabul görmediği, daveti reddedildiği bir gün, içinden geçirmişti ıstırabını. ''İnnemâ eşkü bethî ve hüznî'' demişti. Hazreti Yakub'un söylediği sözdü bu. ''Ben dağınıklığımı, hüznümü, tasamı Allah'ım sana şikayet ediyorum. Halkı seni halka değil, halkı sana değil, halimi sana şikayet ediyorum.'' Allah Celle Celaluhu, Cibril'in oturduğu o meclise başka bir melek göndermiş. Sor peygamberime, bir melik nebi mi olmak istiyor, yoksa benim kulum öyle bir nebi mi olmak istiyor? O her zaman kendisinden vahiy aldı, Cibril'in yüzüne baktı. Cibril işaret ediyordu, tevazu ey Allah'ın Resulü. Tevazu diyordu, zaten kâmetine ölçülmüş biçilmiş şeydi, oydu. Ben bir abd ve nebi olmak isterim diyordu. Allah'ın kulu olmak isterim. Ne büyük paye ki, günde biz kim bilir kaç defa, çok söylüyorsak kim bilir kaç bin defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyoruz. Onun kulu ve resuludur diyoruz. Bu nebiler nebisinin ubudiyet babında fevkalade tevazu. Keremi, hilmi, sehası, sair evsafı aliyesi, secayayı galiyesi o kadar çoktur ki, her birisi başlı başına bir mevzudur bunların. Ama ben size bir fikir vermek için arz ediyorum. Kim sizin önünüzdeki piştar? Kim o muhteşem râi? Kim mahşerde dahi önünüze düşecek ve sizin için başını yere koyacak ve kitab-ı izzet kendisine tecelli edecek? İrfa re'seke ya Muhammed! İşfa tüşeffe! Ser tu'ke! Kaldır başını, iste istediğin verilecek, şefaat iste şefaatin kabul olacak denecek nebidir sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiler nebisi, fevkalade kulluğu, fevkalade dünyayı idrakı, fevkalade zühdü takvası, fevkalade tevazuunun yanı başında fevkalade fetaneti vardı. En muğlak, en dil meseleler, onun o müşkül küşe eline geldiği zaman hemen çözüm bulur. Halletmediği, çözmediği bir mesele yoktur. Bunların yüzlercesini tespit etmiş bulunuyoruz. Ama uzatmamak, ihlak etmemek için bir iki tane misal vereceğim bu bapta da. Schopenhauer der ki, beşerin yığın yığın müşkülleri üst üste birikip beklediği bu dönemde Hazreti Muhammed'in muhteşem ruhunu beklediği an kadar şu devirde muhtaç olduğumuz başka bir an yoktur. Yığın yığın problemleriyle beşer bir çözücü bekliyor. Bu çözücü hiç şüphesiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacaktır. Keşke onun zimamdarı olabilsek. Ne demek zimamdar olmak? Yani onun üzerine binip, üzerinde yürüdüğü atının zimamından tutsak, kıyamete kadar o zimamı omuzlarımızda taşısak, onun önünde yürüsek, duyurulması gereken sesi, sözü, havayı ve edayı duyurulacak kimselere biz duyurabilsek. Cenab-ı Hak Arap'ın yağız atı üzerinde büyük dersi Araplar vasıtasıyla yaptı. Türk'ün allı vallalı atıyla cihanın büyük bir kısmı garbına, ahir zamanda garipler ordusuyla ümit ediyoruz ki, Nebiler Nebisi'nin son ses ve sözünü duyursun inşallah. Gedadan sultanlık mülkünü esirgemesin, liyakatımız yoktur. Ama onun mis gibi kokusunu tahattür ettikçe, insan dilenci olmasına rağmen sultanlık arzuluyor. Sultanlık da hükmetmek değildir. Bana göre onun kapısında sultanlık, üzerine bindiği atın gemini omuzuma alayım, önünde yürüyeyim, köyüne kadar gideyim, atın ayağını bastığı toprağa gözüme sürme diye çekin. Ondan sonra cennete gireceğimi intizar edeyim. İşte benim ve sizin beklediğiniz, bekleyeceğiniz sultanlık budur. Kalplerinize, kalplerimizde Cenab-ı Hak hüşyarlık ihsan eylesin. Nebiler Nebisi fevkalade fetanettir. Ona uğrayıp da çözülmeyen hiçbir müşkil yoktur. Ben basit, avam anlayış içinde birkaçını arz edeyim.